Ayrım 15.
Altta kalmaktan hiç hoşlanmazdı. İnsanları hoş tutmak, onlara karşı açık elli davranmakta büyük yarar vardı. Dükkan sözde 4 günde hazır olacaktı. Onarım çalışmaları tam 3 hafta sürdü. Önce yağlı boyaların sadece yıkanması kararlaştırılmıştı. Ne var ki, eskiden şarap rengi olan bu boyalar o kadar kirli ve iç karartıcıydı ki, Gervais bütün vitrini açık maviye boyatıp kenarlarına sarı çizgiler çektirmeye karar verdi. Bunun üzerine onarım işi daha da uzadı. Hatta çalışmayan, hep aylak dolaşıp duran Capio, işin ilerleyip ilerlemediğini görmek için sabahları erkenden oraya geliyordu. Boşta iliklerini onarmakta olduğu ceketi ya da pantolonu elinden bırakıp işçilerin başında durmaya gidiyordu. Böylece ikisi birlikte ellerini arkalarında kavuşturup işçilerin karşısına geçip dikiliyorlardı. Sigara içerek, yerlere tükürerek, bütün günü boyacıların her fırça vuruşu konusunda düşünceler yürüterek geçiriyorlardı. Bitmez tükenmez fikirler ileri sürüyorlardı. Sökülmesi gereken bir çivi için derin düşlemlere dalıyorlardı. İri yarı çam yarması gibi saf yürekli babacan iki delikanlı olan boyacılar da merdivenlerinden iniyorlar. Onlar da gelip dükkanın ortasına dikiliyorlar, tartışmaya katılıyorlardı. Başladıkları işe düşünceli gözlerle bakarak saatlerce başlarını sallıyorlardı. Tavanın badanalanması oldukça çabuk bitti. Asıl boyanacak yerler sorun yaratıyordu. Bir türlü kurmak bilmiyordu. Boyacılar saat 9'a doğru ellerinde boya kovalarıyla sökün ediyorlar. Bunları bir köşeye bırakıp boyadıkları yerlere şöyle bir göz atıyorlar. Sonra da ortadan kayboluyorlardı. Artık onları koydunsa bul. Bir daha yüzlerini gören olmuyordu. Ya yemek yemeye ya da yandaki Mirha sokağında ufak bir işi tamamlamaya gitmiş oluyorlardı. Kimi zaman Capio, Boşu, boyacıları ve oradan geçen arkadaşlarını takım taklavat hepsini alıp bir bardak şarap içmeye götürüyordu. Böylece bir yarım gün havaya gitmiş oluyordu. Beriyan'da Gervais'in içi içini yiyordu. Sonra birdenbire 2 gün içinde bütün işler bitiverdi. Cilalar sürüldü, kağıtlar yapıştırıldı, çöpler arabaya yüklendi. İşçiler bütün bunları güle eğlene, merdivenlerin üstünde ıslık çalıp mahallenin kulaklarını sağır edesiye şarkı söyleyerek yapıp bitirivermişlerdi. Peşinden de hemen dükkana taşındılar. Gervais ilk günler çarşıya çıkıp da dönüşte sokaktan geçerken çocuk gibi seviniyordu. Yolda oyalanıyor, ağırdan alıyor, evine dükkana bakıp gülümsüyordu. Uzaktan öteki dükkan vitrinlerinin oluşturduğu o kapkara dizi ortasında kendi dükkanı üzerinde iri sarı harflerle ince çamaşırcı sözcüklerinin yazılı olduğu açık mavi tabelasıyla ona pırıl pırıl yepyeni bambaşka bir güzellikte görünüyordu. İç bölümü küçük muslim perdelerle örtülü, çamaşırın beyazlığını daha bir belirtmek amacıyla mavi kağıt kaplanmış vitrinde örnek olarak erkek gömlekleri duruyordu. Bağcıklarından pirinç çengelleri asılı kadın boneleri sallanıyordu ve Gervais gök mavisi rengindeki dükkanını çok güzel buluyordu. Dükkanın içi de mavi renkteydi. Şal desenli duvar kağıdının üzerinde asma dallarına sarılmış sarmaşık resimleri vardı. Odanın 1/3'ini kaplayacak boyutta büyük bir tablodan oluşan tezgahın üzeri kalın bir örtüyle kaplıydı ve yanları üstünde durduğu sehpalar gözükmesin diye mavimtırak iri dallı bir kreton parçasıyla çevrilmişti. Gervais bir iskemleye oturuyor, bu pırıl pırıl temizlikten mutlu gıcır gıcır yeni malzemelerini gözleriyle okşayarak ve sevinçle yüreği kabararak bir parça soluklanıyordu. Ne var ki gözleri her şeyden önce makinesine gidiyordu hep. Bu çevresinde eğik levhalar üzerine dizilmiş, 10 ütünün aynı zamanda ısınabildiği bir dökme sobaydı. Genç kadın gidip bunun önüne diz çöküyor, çırağı olacak o sersem küçük kız fazla kok kömürü tıkıştırarak sobanın dökmesini çatlatacak diye sürekli yüreği çarparak bakıyordu. Dükkanın arkasında konut olarak kullanılan bölümde pek elverişli bir yerdi. Karı koca aynı zamanda hem mutfak hem de yemek odası olan ilk odada yatıyorlardı. Dipte bir kapı evin avlusuna açılıyordu. Nana'nın yatağı tavana yakın, yuvarlak bir tepe camından ışık alan sağdaki büyük odaydı. Etienne gelince her zaman yerde kocaman yığınlar halinde sürünen kirli çamaşırların durduğu soldaki odada yatıyordu. Her şey iyi hoştu da evin kapyoların başlangıçta kabul etmek istemedikleri büyük bir sakıncası vardı. Duvarlardan nem sızıyordu ve öğleden sonra saat 3'e geldi mi artık evin içi kapkaranlık oluyordu. Yeni dükkan mahallede bayağı büyük etki ve heyecan yarattı. Herkes kapyoları pek fazla açılıp saçılmakla pek hızlı gitmekte suçluyordu. Altından kalkamayacakları bir işe giriştiklerini söylüyorlardı. Ardından da Gujet'in ödünç verdiği 500 frangı önceden kararlaştırdıkları gibi yerleşmeye harcamışlardı. 15 günlük geçimlerine yetecek bile para ayırmamışlardı. Gervais, dükkanın kepenklerini ilk kez açtığı sabah çantasında topu topu 6 frank vardı. Ama genç kadın bu duruma zerre kadar üzülmüyor, bunu hiç dert edinmiyordu. Müşteriler gelmeye başlamıştı. İşleri çok iyi gidecek gibi görünüyordu. Aradan 8 gün geçtikten sonra, cumartesi günü yatmadan önce 2 saat oturup bir kağıt parçasının üzerinde hesaplar yaptı ve sonunda yüzü gülerek Kapyo'yu uyandırdı. Eğer akıllı uslu davranırlarsa yüzler binler kazanabileceklerini müjdeledi. Bayan Lorileux bütün Gutedor sokağında nereye gitse, işte böyle, kardeşim olacak sersemin işi var, bakalım daha neler görecek, paytak dükkan sahibi oldu, yakışıyor da haspaya değil mi? Lorileux'lar Gervais'te kanlı bıçaklı olmuşlardı. Önce dükkanın onarımı sırasında öfkeden adeta patlayacak hale gelmişlerdi. Daha boyacıları uzaktan görür görmez cin çarpmışa dönüyorlardı. Hemen karşı kaldırıma geçiyorlar, dişlerini gıcırdatarak evlerine çıkıyorlardı. Bu ciğeri 5 para etmez yaratığın masmavi bir dükkana sahip olması, namuslu insanların kolunu kanadını kırmak için değil de neydi söyler misiniz kuzum? Bu cicili bicili dükkan onun nesine? Bu nedenle daha ikinci gün tam bayan Lorileux çıkarken çırak kız bir tas kolayı sokağa savurduğu için işçi kızları aracılığıyla kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek bütün mahalleyi ayağa kaldırmıştı. O gün bugündür selamı sabaha kesmişlerdi. Ne zaman karşılaşsalar birbirlerine ters ters bakıyorlardı. Bayan Lorileux habire, evet güzel bir yaşam doğrusu diye yineleyip duruyordu. O derme çatma dükkanın parasının nereden geldiği apaçık ortada. Bu parayı demirciden aldı. Onlar da pek sağlam ayakkabı değil, ne mi lazım? Babaları giyotinle idam edilmekten kurtulmak için kendi kafasını bıçakla mı kesmiş ne? Neyse işte buna benzer bir şey. Bayan Lorileux açıkça Gervais'i Gujet ile yatmakla suçluyordu. Hatta hiç çekinmeden yalan bile söylüyordu. Bir akşam ikisini dış bulvarda bir sıranın üstünde yakaladığını ileri sürüyordu. Bu ilişkiyi düşündükçe, yengesinin tatmış olacağı zevkleri aklına getirdikçe, o çirkin kadın namusluluğu ve dürüstlüğü içinde daha da çileden çıkıyor, öfkeden adeta kuduruyordu. Her gün yüreğinin derilerinden kopan bir haykırış dudaklarına kadar yükseliyordu. Kuzum, bu sakat karının nesi var da kendini böyle sevdiriyor? Bak beni seven oluyor mu? Sonra konu komşuyla oturup bitmez tükenmez dedikodular yapıyor, bütün öyküyü bir bir anlatıyorlardı. Hadi hadi, daha nikah günü ayılmış, bayağı surat asmıştı. Onun burnu keskindi, iyi koku alırdı. Bu işlerin ne şekil alacağını daha o zaman kestirmişti. Sonradan ne yalan söylemeli, öyle yumuşak başlı, öyle ikiyüzlü davranmıştı ki kendisi de kocası da Kapyo'nun hatırı için Nana'nın isim anası ve babası olmayı kabul etmişlerdi. Hem de doğrusu ya, böyle bir vaftizin pek pahalıya mal olacağını bile bile. Ama şimdi doğrusu ya, paytak ölüm halinde olsa da bir bardak su istese elbette ki vermeyecekti. Küstah, ahlaksız, utanmaz, yüzsüz kadınlardan hiç hoşlanmazdı o. Nana'ya gelince, canı ister de vaftiz anasıyla vaftiz babasını görmeye gelirse her zaman başlarının üstünde yeri vardı. Parmak kadar çocuk değil mi ya, anasının günahlarından sorumlu değildi ki, onların hesabı da yavrucaktan sorulur muydu hiç? Kapyo'nun öğde falan gereksinimi yoktu. Onun yerinde başka bir erkek olsa karısının suratına iki tokat çarpar, kıçını çamaşır kazanına kaldırırdı. Neyse, bu onun bileceği işti. Ondan beklenen tek şey ailesine karşı karısının saygı göstermesini sağlamaktı. Aman yarabbi, eğer kocası onu bayan Lorileux'u suçüstü yakalasaydı konu öyle sessiz sedasız geçiştirilmezdi. Lorileux gözünün yaşına bakmaz, altın işleme kalemiyle karnını deşerdi alimallah. Bununla birlikte o koskoca binada geçen kavgaların sert yargıcısı durumunda olan boşlar Lorileux'ları haksız buluyorlardı. Kuşkusuz Lorileux'lar dürüst, Tanrı'nın günü harıl harıl çalışan, kiralarını hiç aksatmadan tıkır tıkır ödeyen, kendi halinde kimselerdi. Ama doğruyu söylemek gerekirse kıskançlıktan kuduruyorlardı. Üstelik de o kadar cimriydiler ki hani neredeyse sinekten yağ çıkaracaklardı. Öylesine eli sıkıydılar ki Evlerine bir giren olsa, daha ayak seslerini işitir işitmez, bir kadeh şarap ikram etmemek için hemen kaşla göz arasına şişeleri saklarlardı. Sözün kısası, pek sağlam ayakkabı değillerdi. Onlara hiç güvenilmezdi. Bir gün Gervais borçlara Frank üzümü likörü ikram etmişti. Bunu hep birlikte kapıcı odasında oturmuş içiyorlardı. O sırada Bayan Lorileux kazık gibi dimdik oradan geçmiş, kapıcıların kapısının önünden geçerken de yere tükürür gibi yapmıştı. Ve işte o günden beri her cumartesi günü Bayan Boş merdivenleri ve koridorları süpürürken çöpleri getirip Lorileux'ların kapısının önüne bırakıyordu. Elbette bırakır diye bağırıyordu Bayan Lorileux. Paytak o pis boğazları tıka basa doyuruyor. Ah ah, bunların hepsi bir örnektir. Boş yere dememişler tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Ama bakın, açıkça söylüyorum, kafamı kızdırmasınlar. Gidip mal sahibine hepsini şikayet ederim. Daha dün o boş olacak sinsinin Gudron'un eteklerine sürtünüp durduğunu gözlerimle gördüm. Yarım düzine çocuk anası o yaştaki bir kadına sataşmak. Ha? Ahlaksızlığın daniskası derim ben buna. Bu tür rezaletlere bir daha tanık olursam Allah size inandırsın, hemen koşup boş anaya haber vereceğim. Kocasını biraz okşasın. Böylece biz de biraz eğlenmiş oluruz. Capio ana her iki aileyle de görüşüyordu hala. Kadıncağız herkese iyi geçinmeye çalışıyor, hatta yemeğe daha fazla alıkonulmanın bir yolunu buluyordu. Bir akşam kızını, bir akşam gelinini hiç ses çıkarmadan gönülleri hoş olsun diye dinliyordu. Bayan Lerat şimdilik kapyoların evine gitmiyordu. Çünkü geçenlerde bir ustura vuruşuyla metresinin burnunu uçuran bir asker konusunda gelin görümce kavga etmişlerdi. Bayan Lerat askeri savunuyordu. Ustura vuruşunu büyük bir aşk gösterisi olarak kabul ediyordu ama nedenlerini söylemiyordu. Ayrıca paytan bir konuşma sırasında 15-20 kişinin önünde hiç sıkılıp utanmadan Bayan Lerolux'ten inek kuyruğu diye söz ettiğini söyleyerek ablasının öfkesini büsbütün körüklemişti. Evet, elbette canım. Şimdi borçlar ve bütün komşular Bayan Lerolux'e inek kuyruğu adını takmışlardı. Gervais bu dedikoduların ortasında son derece sakin ve güler yüzlü dükkanının kapısı önünde dostlarını sevecen hafif bir baş hareketiyle selamlıyordu. Arada bir ütüyü bırakıp kaldırımın ufacık bir parçasına sahip olan bir esnafın coşkun bir gurur kabarmasıyla tatlı tatlı gülümseyerek sokağı seyretmek için bir dakika oraya kapının önüne çıkmaktan pek hoşlanıyordu. Gutedor sokağı onundu. Çevredeki sokaklarda, bütün mahallede, sırtında beyaz iş entarisi, çıplak kolları ve çalışmanın coşkusu içinde dağılıp uçuşan sarı saçlarıyla başını dışarı uzattığı zaman yoldan gelip geçenleri, evleri, kaldırımı ve gökyüzünü bir çırpıda görmek için bir sağa bir sola sokağın iki ucuna bir göz atıyordu. Solda Gutedor sokağı dingin ve ıssız uzanıp gidiyordu. Kadınların kapı önlerinde alçak sesle konuştukları bir taşra sokağı gibiydi. Sağda birkaç adım ötede Passinière sokağından arabaların gürültüsüyle sürekli gidip gelen kalabalığın sesleri geliyor ve bu köşeyi insan dolu bir yol kavşağı haline getiriyordu. Gervais sokağa yük arabalarının yamru yumru iri taşlı yolun oyuklarında sarsıla sarsıla gidişini, insanların çakıllı dik yokuşlarla kesilen daracık kaldırımlar boyunca itişip kakışmalarını seyrediyordu. Dükkanın önündeki o 3 metrelik atık su yolu çok büyük bir önem taşıyor, ona geniş bir ırmak gibi görünüyordu. Ve Gervais evdeki boyahanenin sularını kapkara çamur ortasında göze çok hoş görünen en tatlı renklerle boyadığı o tuhaf ve canlı ırmağın pırıl pırıl tertemiz olmasını istiyordu. Genç kadın sonra da mağazalarla, önünde küçük delikli ağaçlarla korunan, kuru yemiş sergisi bulunan geniş bir bakkal dükkanıyla, parçalarından ayrılmış ve kollarından asılmış mavi işçi tulumlarıyla, gömleklerinin en küçük bir esintiyle sallandığı işçi için çamaşır ve giysi satan tuhafiyeciyle ilgileniyordu. Manav kadının, işkembe ve ciğer satan kadının dükkanlarında, besili, bakımlı kedilerin sakin sakin mırıldanarak yattığı tezgah köşelerini görüyordu. Aşırı boyası bir zemin üzerine çizili, odundan yapılmış bir köy evini andıran sergisine sırtını dayayıp, erkeklerle söyleşip gülüşerek vakit geçiren, yüzü kömür tozlarıyla kararmış, parlak gözlü, ufak tefek tombul bir kadın olan komşusu kömürcü bayan, Vigorux onun selamına her zaman karşılık verirdi. Şemsiyeci dükkanı işleten öteki komşusu Bayan Gudarje ile kızının kapıları hep kapalıydı. Hiç ortalıkta görünmezlerdi. Vitrinleri sürekli boş bulunurdu. Kapının önünde teknede yapılıp kırmızıya boyanmış iki tane minicik şemsiye asılmıştı. Gervais içeri girip yeniden işinin başına dönmeden önce Tam karşısında bulunan büyük bir duvara mutlaka göz atardı. Üzerinde hiç pencere bulunmayan bu duvara açılmış büyük bir araba kapısından içeri bakınca, okları havaya kaldırılmış, yük ve binek arabalarıyla dolu avluda bir demirci ocağının harlı alevleri görülüyordu. Duvarın üstünde kocaman harflerle nalbant sözcüğü yazılmış, bu sözcüğün çevresi de yelpaze biçiminde at nalı resimleriyle çerçevelenmişti. Bütün gün örsün üzerinde durmadan vuran çekiçlerin sesi işitiliyordu. Kıvılcım parıltıları avlunun soluk kuytuluğunu aydınlatıyordu ve bu duvarın dibinde hurda demirci dükkanıyla kızarmış patates satıcısı bir kadının dükkanı arasında dolap büyüklüğünde ufacık bir kovukta saatçi vardı. Bu redingotlu, temiz, pak görünüşlü, efendi, cam fanusların altında bulunan bir takım nazik ıvır zıvırla dolu bir tezgahın önünde, elindeki mini mini aletlerle habire bir sürü saati kucaklayıp duruyordu. Adamın arkasında 2-3 düzine ufacık guguklu saatin sarkaçları, sokağın kara yoksulluğu ve nalbant dükkanının ahenkli gürültüsü içinde hep birden sallanıyordu. Mahalle gerbaysı pek önemli ve cana yakın buluyordu. Her ne kadar arkasından genç kadını çekiştiriyorlarsa da iri gözlerini, ufacık ağzını, kar gibi bembeyaz dişlerini ağız birliğiyle övüyorlardı. Sözün kısası sarışın güzeliydi. Bacağının sakatlığı da olmasa güzeller güzeli sayılabilirdi. Gervais şimdi 26 yaşındaydı. Şişmanlamıştı. İnce hatları kalınlaşıyordu. Hareketlerine sevimli bir ağırlık geliyordu. Şimdi artık ara sıra ütüsü kızıncaya kadar bir iskemlenin ucuna ilişip, yüzü sevinç dolu, dudaklarında belli belirsiz bir gülümsemeyle dalıp gittiği oluyordu. Genç kadının iştahı da gittikçe artıyordu. Bunu herkes söylüyordu. Ama bir kusur sayılmazdı bu. Tersine insan güzel şeyler yiyebilecek kadar para kazandıktan sonra salt kuru ekmek de karnını doyuruyorsa düpedüz budalalık etmiş olurdu, değil mi ya? Kaldı ki Gervais her zaman çok çalışıyordu. Müşterileri için paralanıyordu. İş acele olduğu zamanlar kepengi kapalı dükkanda geceleri geç saatlere kadar kendisi çalışıyor, ütü yapıyordu. Mahalle halkının dediği gibi talihli kadındı şu Gervais, ne melazım. Her tuttuğu altın oluyordu. Oturduğu evin bütün kiracıları, Bayan Madinier, Matmazel Remanjou, Boşlar, çamaşırlarını onun dükkanında yıkatıp ütületiyorlardı. Hatta daha 20 gün geçmeden eski patronu Bayan Faconier'in Faubourg Passionnière sokağında oturan Parisli hanımefendi müşterilerinden kimilerini de ayartmıştı. Dükkanı açtığından 2-3 hafta sonra işçi tutmak zorunda kalmıştı. Bunlardan biri Bayan Pitos, öbürü de eskiden 6. katta oturan Uzun Clemens adında bir kızdı. Çırağı olacak o şaşkaloz Agustin'i de sayacak olursak yanında 3 kişi çalıştırıyordu. Bu kız hem şaşıydı hem de çok çirkindi. Genç kadının yerinde başkaları olsa işlerinin bu denli yolunda gitmesinden ötürü başları döner şımarırlardı. Gervais bütün bir hafta boyunca didindikten sonra pazartesi günleri biraz yan gelip canının istediği şeyleri yiyorsa bu da onun hakkıydı doğrusu ya. Üstelik de gerekliydi. İştahını kabartan lezzetli bir şey yemezse gömleklerin kendi kendilerine ütülenmelerini bekler, uyuşuk uyuşuk oturduğu yerde kalırdı. Gervais o zamana kadar hiç böyle gönül alıcı, yumuşak başlı davranmamıştı. Kuzu gibi sakindi. Öc almak için inek kuyruğu diye at taktığı Bayan Lorileux dışında hiç kimseden nefret etmiyordu. Herkesi hoş görüyordu. Oburluğunun hafif gevşekliği içinde güzel bir yemek yiyip doyarak kahvesini de içtikten sonra Gervais genel bir bağışlayıcılık, bir hoşgörülülük gereksinimine kapılıyordu. Şu sözü kural edinmişti: yabanıllar gibi yaşamak istemiyorsak birbirimizin kusurlarını hoş görüp bağışlamalıyız. İyiliğinden söz ettikleri zaman gülüyordu. Bir de kötü insan olması eksikti. Bunu kabul etmiyor, iyi olmanın bir meziye sayılmayacağını söylüyordu. Bütün düşleri gerçekleşmemiş miydi? Yaşamında erişmek istediği bir şey kalmış mıydı? Vaktiyle sokak ortalarında 5 parasız kaldığı zamanlardaki özlemlerini anımsıyordu. Çalışmak, yiyecek ekmek bulmak, başını sokacak bir yere sahip olmak, çocuklarını büyütüp yetiştirmek, dayak yememek, rahat döşeğinde ölmek. İşte şimdi her istediğini hem de fazlasıyla elde etmişti. Rahat döşeğinde ölmek konusuna gelince diye ekliyordu yarış şakayla gülerek. Bunun böyle olacağını umuyorum ama olabildiğince geç olmasını diliyorum elbette. Gervais en çok da Caprio'ya karşı iyi davranıyordu. Kocasının arkasından hiçbir zaman kötü bir söz söylemiyor, en küçük bir yakınmada bulunmuyordu. Çinko işçisi sonunda yeniden işe başlamıştı. O sırada çalıştığı yapı yeri Paris'in öbür ucunda bulunduğu için Gervais ona öğle yemeği, şarabı ve sigarası için her sabah 40 metelik veriyordu. Yalnız 6 günün ikisinde Caprio işe asıyor, bir arkadaşıyla birlikte gidip o 40 metelikle içki içiyor, sonra da bir masal uydurarak öğle yemeğine eve geliyordu. Hatta bir keresinde pek uzağa gitmemişti. Çizmeli ve daha başka üç arkadaşlarıyla birlikte Chapel kapısındaki Chapin adlı lokantada kendilerine salyangozda kızartma etli ve kapalı şişe şaraplı bir şölen çekmişlerdi. Ardından da cebindeki 40 metrelik hesabı ödemeye yetmediği için faturaya lokantada rehin kaldığını bildirmesini de tembih ederek bir garsonla karısına göndermişti. Gervais gülüyor, omuzlarını silkiyordu. Erkeği biraz eğleniyorsa kötülük bunun neresindeydi söyler misiniz? Evinde başı dinç olmasını isteyenler erkeklerinin yularını biraz gevşek tutmalıydılar. O bir şey söyler, bir iki bir şey söyler derken ardından çabucak kavgaya başlanırdı. Aman canım, biraz halden anlamak gerekir. Caprio'nun bacağı hala sancıyordu. Sonra da arkadaşlarının sözlerine kanıyor, onlarla sürükleniyordu. Ne yaparsınız? Avanak yerine konmamak için onlar gibi davranmak zorundaydı elbette. Hem zaten bunun hiçbir sakıncası da yoktu. Önemli bir şey değildi. Eğer eve sarhoş gelirse hemen yatıyordu. İki saat sonra da hiçbir şeyi kalmıyordu. Bu arada yaz sıcakları iyice bastırmıştı. Haziran ayında tam işlerin sıkışık olduğu bir cumartesi günü öğleden sonraydı. Gervais sobaya kendi eliyle tıka basa kömür doldurmuştu. Borunun homurtuları içinde 10 tane ütü sobanın çevresinde kızmaktaydı. Günün o saatinde güneş dükkanın cam mekanına tepeden vuruyordu. Kaldırımdan vuran kızgın yansımanın oluşturduğu iri pırıltılar dükkanın tavanında oynaşıyordu. Raflardaki ve vitrindeki kağıtların yansımalarıyla mavimsi bir renk alan bu ışık kümesi ütü tezgahının üstünde göz kamaştırıcı bir aydınlık meydana getiriyordu. Dükkanda boğucu bir sıcak vardı. Sokak kapısını açık bırakmışlardı ama dışarıdan en ufak bir esinti bile gelmiyordu. Pirinç tellere asılı kurumakta olan çamaşırlardan dumanlar çıkıyordu. Aradan 3 çeyrek saat geçmeden de takır takır kuruyup kas katı kesiliyorlardı. Bir süreden beri bu ağır fırın havası içinde derin bir sessizlik egemendi. Bu sessizliğin ortasında da sadece çamaşırların üzerine inen ütülerin çıkardığı boğuk sesler işitiliyordu. Üzeri bez kaplı battaniye bu sesleri daha da boğuklaştırıyordu. Gervais, ah dedi, bugün sıcaktan erimezsek çok iyi, insanın gömleğini fora edeceği geliyor. Genç kadın yere bir leğenin önüne çömelmiş, çamaşırları kovaya batırmakla uğraşıyordu. Beyaz iç etekliği, yenleri kıvrılmış, omuzlarından kayan entarisiyle kolları ve ensesi çıplak, pembe pembe olmuş ve öylesine terlemişti ki dağınık saçlarının minicik sarı kaküllerine yapışıyordu. Süt rengi suya büyük bir özenle boneleri, erkek gömleklerinin sadece önlerini, bütünüyle iç eteklikleri, kadın iç pantolonlarının fistolarını daldırıyordu. Ardından elini bir kovaya sokup kolalanmış gömleklerin, pantolonların üzerine su serptikten sonra bu çamaşırları yuvarlayıp dört köşe bir sepetin içine yerleştiriyordu.